İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, programımızın hemen başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü programımıza da başlıyoruz. Biliyorsunuz 600 yıl gibi çok uzun bir süre Osmanlı Devleti biliyorsunuz hüküm ferma olmuştur. Bakalım peki kendi halkına da yabancılara da gösterilen hak ve hürriyetler konusunda neler varmış hep birlikte görmeye çalışalım. Tarihin uzak dönemlerinden beri insan haklarının farklı topluluklarda, farklı şekillerde korunmaya çalışıldığı bilinmektedir. Kendi hakkını koruma hususunda fazla bir şey yapamayan kimselerin haklarını korumaya yönelik faaliyetler her zaman önemini korumuştur. Bu durum Osmanlı Devleti döneminde farklı müesseselerce yerine getirilmiştir. Biz konuyla Osmanlı uygulamasına geçmeden önce tarihteki uygulamaya kısaca temas edelim. Bazı devlet görevlilerinin şu veya bu şekilde halka karşı yaptıkları haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan ve günümüz hukuk anlayışına göre istinaf mahkemesi, istisnai mahkeme, temyiz, Danıştay, ağır ceza mahkemesi veya Adalet Bakanlığı gibi terimlerin karşılığı olarak kullanabileceğimiz mezalim ya da mezalim mahkemeleri insan haklarının korunmasında büyük rol oynamıştır tarihte. Özellikle halkın şikayetlerini dinleme ve bir manada onu devlete karşı koruma hususunda küçümsenmeyecek bir hizmet ifa etmişlerdir. Uzun tarihi bir geçmişe sahip olan mezalimin Pers yani İran ve hatta cahiliye dönemi Araplarına kadar uzandığını da söyleyenler olmuştur. Nitekim umre yapmak üzere Yemen'den Mekke'ye gelen ve zulme uğrayan bir adamın şikayeti üzerine Mekke ileri gelenleri Abdullah bin Cuda'nın evinde bu neviden haksızlıkları ortadan kaldırmak için bir toplantı yaparlar. Bu toplantıda o sıralarda henüz 25 yaşında bulunan Hazreti Peygamber de vardır. Haksızlıkları önlemek gayesiyle yapılan bu toplantıya Hilful Fudul adı verilmiştir. Maverdi, fazıl veya iyi insanların yemini anlamına gelen Hilful Fudul'a dayanarak onun cahiliye dönemindeki bir çeşit mezalim mahkemesi olduğu kanaatine vardığını söylemiştir. Bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren bünyesinin ve şartlarının gerektirdiği değişiklikleri yapmaktan çekinmeyen Osmanlı Devleti, sağlam temeller üzerine bina edip geliştirdiği ve kemal mertebesine ulaştırdığı müesseseleri vasıtasıyla uzunca bir hükümranlık dönemi geçirme imkanını bulmuştur. Devletin hayatiyet sırlarını teşkil eden ve onu Anadolu'nun diğer beyliklerine göre daha uzun ömürlü yapan unsurlardan biri de şüphesiz ki insan haklarına riayetle hoşgörü adını verdiğimiz anlayışı yaşatmış olmasıdır. Kuruluşundan itibaren Müslüman bir topluma istinad eden bünyesiyle şer'i hukuku hem nazari hem de ameli bir şekilde uygulayan Osmanlı Devleti, bu anlayışını devletin bütün sistem ve organlarından da devam ettirmiştir. Zira bu devlette din asıl, devletse onun bir parçası olarak görülmüştür. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin dini, adli, ekonomik ve sosyal hayatının buna göre organize edilmiş olması normal karşılanmalıdır. İslam'ı kabul etmesiyle yepyeni bir hayat anlayışına intibak ettiğini bildiğimiz Müslüman Türk dünyası, bağlı bulunduğu bu yeni dinin emirlerine uygun olarak insan ve hatta hayvan haklarına riayeti bir emir telakki etmiştir. İşte böyle bir anlayıştan hareketle Osmanlı Devleti, gerek dindaşı olan Müslüman insanların haklarını, gerekse idareleri altında bulunan gayrimüslim vatandaşlarının dini hak ve hürriyetlerini korumada çok titiz davranmıştır. Bu konudaki arşiv belgeleri, şer'iye sicilleri, piskopos mukatası, kalemi, defterleri, gayrimüslim cemaatlere ait genel defterlerle her gayrimüslim topluluğa ait müstakil defterler Osmanlı yöneticilerinin bu haklara nedenli riayet ettiklerine şahitlik etmektedir. Üç kıta üzerinde 10-50 derece kuzey enlemleriyle 10-60 derece doğu boylomları arasında uzanan Osmanlı Devleti, saha ve toprak genişliği itibarıyla bir kıta görünümünde olmasına, çeşitli tabiat ve iklim şartlarıyla tebaasının yani vatandaşlarının ırk, din, dil, mezhep, kültür gibi çok farklı bünyelere sahip bulunmasına rağmen onları dünya devletlerinden çok azına nasip olmuş bir adaletle idare edebilmiştir. Özellikle ulaşım teknolojisi bakımından günümüzle mukayese edilemeyecek derecede imkansızlıklar içinde bulunan o asırlar dünyasında bunca farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip insanları idare etmek ve tamamının bir arada insanca yaşamasını sağlamak zannedildiği kadar kolay bir şey değildir. Osmanlı döneminde insan hakları birbirinden ayrı gibi görünen ve farklı isimlerle anılan müesseselerce korunmaktaydı. İster devlet adamları tarafından haksızlığa uğramış olsun, ister ticari hayatta bir şekilde aldatılmış olsun, insanlar bu neviden sıkıntılarını çeşitli mercilere götürebiliyorlardı. Bu mercileri de maddeler halinde sıralayacak olursak, A. Divan-ı Hümayun, B. Meşihat makamı, yani Şeyhülislamlık, C. Normal mahkemeler, şeriye mahkemeleri, D. İhtisap ve ahilik gibi teşkilatları zikretmek mümkündür. Görünüşte resmi hüviyete sahip olan ve böyle bir sıfat taşıyan bu kuruluşlar aslında konu üzerinde nedenli titizlikle durulduğunun en güzel delillerinden biridir. Önceleri haftada 4 gün toplanan ve öncelikle halkın problemlerini görüşen divanın faaliyetlerinden burada bahsetmeyeceğiz. Bununla beraber ihtisap gibi bazı teşkilatlarla şahısların bu konulardaki faaliyetlerine kısaca temas etmek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, yukarıda belirtilen kuruluşların yanında günümüz ifadesiyle sivil toplum örgütü diye isimlendirebileceğimiz bir müessese daha vardır ki o da sıkıntıya düşen insanların yardımına koşan vakıflardan başkası değildir. Bu kurumlardan başka topluma dinamik bir ruh aşılayan ve onu kendiliğinden bazı faaliyetlere sevk eden dini bazı emirlere de burada işaret etmeliyiz. Nitekim, İslam dünyasında ihtisap teşkilatının kurulmasına vesile olan bu emirler sayesinde toplumun her ferdi gördüğü kötülük ve haksızlığı ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Çünkü onun inandığı kitap ve kendisine bu kitap gönderilen Hazreti Peygamber onu böyle bir harekete teşvik etmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in emri bil ma'ruf nehyanil münker, başka bir ifadeyle iyiliklerin yapılmasını emretmek, desteklemek, kötülüklerin yapılmasına mani olmak, engel olmak diye tercüme edebileceğimiz bu emirden başka Hazreti Peygamber'in sizden birisi işlenen bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle, gücü yetmiyorsa diliyle ortadan kaldırsın. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle ona buğz etsin şeklinde emirleri vardır. Ayrıca haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisi şerifini de burada unutmamak gerekir. Türk tarihinin uzun, uzun olduğu kadar da haşmetli bir dilimini kapsayan Osmanlı Devleti'nde birbirinden bağımsız pek çok müessese ve bu müesseselerin temsilcileri durumunda bulunan pek çok kişi insan haklarını koruma hususunda gayret sarf etmişlerdir. Nitekim Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin beyanına göre daha kadılığı zamanında Yıldırım Bayezid'in cemaatle namaza devam etmemesinden dolayı şahitliğini kabul etmeyen Molla Fenari, ibadetlerinde kusur eden kimsenin insan hukukunun gözetilmesi gereken yerlerde de dikkatsiz olabileceğini düşünerek mahkeme salonunda Yıldırım Bayezid'in şahitliğini kabul edemeyeceğini söyler. Böylece Molla Fenari'nin şahitlik konusunda bile adalet ve dolayısıyla insan haklarını korumaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum. Burada Molla Fenari'nin sebep olarak gösterdiği Yıldırım Bayezid'in namazlarını cemaatle kılmamasıdır. Herhangi bir yanlış veya haram işe düşmüş olması değil. Ne kadar meselenin hassas olduğunu buradan anlamak mümkün. Bilindiği gibi Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahları içinde en sert olanlarından birisidir. Burada tafsilatına girmeyeceğimiz bir sebepten dolayı Hazine-i Amire muhafızlarından 150 kişinin katline karar verir. Bu iradeyi doğru bulmayan Şeyhülislam Zembilli Cemali Efendi, böyle bir cezanın adalet ve şeriata aykırı olduğunu söylemek suretiyle 150 kişinin idamına engel olmuştur. Zaman zaman bazı hükümdarların fevri düşüncelerinin sonucu olarak gayrimüslim tebaaya karşı dini baskı temayülleri bizzat Osmanlı din adamları tarafından da engellenmeye çalışılmıştır. Böyle bir uygulamanın dini olmadığı kendilerine hatırlatılmıştır. Osmanlı devlet yapısının insan hak ve hürriyetlerini koruyacak bir özelliğe sahip olduğu daha önce de ifade edilmişti. Gerçekten Osmanlılar idareleri altında bulunan milletlerin iç yapılarına, yani din, örf, adet ve geleneklerine müdahale etmezlerdi. Bu yüzden azınlıkların hakları günümüz dünya ülkelerinde uygulanan azınlık haklarından daha fazlaydı. Herkes kendi dininin icaplarını en ufak bir engelle karşılaşmadan yerine getirebiliyordu. Şark, Ortodoks mezhebindeki Hristiyanların can ve mal güvenliği emniyet altındaydı. Onlar her şeyleriyle tamamen patriğe bağlıydılar. Patrik piskoposları azledebiliyor, suç işleyen Hristiyanları dinlerine göre de cezalandırabiliyordu. Nitekim 6 Ekim 1607 tarihli İstanbul, Galata, Haslar ve Üsküdar kadılarına gönderilen bir hükümden bu husus açıkça anlaşılmaktadır. Keza 22 Ağustos 1807 tarihli başka bir arşiv belgesi Tur-i Sina keşiş ve rahiplerinden bahsederek bunların dindaşlarından sadaka toplayabilmek için memleketi dolaşabileceklerini, kendilerinden baç, haraç vesaire gibi isimlerle herhangi bir vergi alınmayacağını, ayrıca hiçbir yetkilinin bunlara müdahalede bulunmayacağını ortaya koyar. Osmanlı Beyliği, fethettiği yerlerdeki halkla kaynaşarak, onların dini, örfi ve sosyal yapılarına karışmayarak, düşünce ve vicdan hürriyetine saygı gösterdiği gibi, ağır vergiler altında ezilmiş bulunan gayrimüslim tebaasından cizye vergisi almakla yetinmiş, mevcut kanunlara aykırı olarak keyfi hiçbir muameleye de müsaade etmemiştir. Böyle bir uygulamadan dolayı Osmanlı milletinin fetihlerde süratle ilerlemeleri, fethedilen bölge halkının bu yeni idareyi kendi dindaşlarının idarelerine tercih etmelerinin sebebini anlamak kolaylaşır. Bu konuda ilk Osmanlı kaynaklarında epey bilgi vardır. Keza 1355 yılında Osmanlılara esir düşmüş olan Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas'ın mektubu da bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Konuyu daha fazla uzatmamak için Osmanlı İhtisap Teşkilatı'nın sadece köle ve cari haklarını koruma hususunda gösterdiği titizliğe kısaca temas etmek istiyoruz. Bilindiği gibi Osmanlı İhtisap Teşkilatı, insan ve hatta hayvan haklarını ihlal edecek her türlü haksızlığa mani olmak ve bunlara sebep olanları cezalandırmak gibi çok geniş bir yetkiye sahipti. Zira İhtisap Teşkilatı'nın kanunnamesinde şunlar yazılıydı. Fil cümle, bu zikrolunandan gayrı her ne kim Allah Teala yaratmıştır, hepsini muhtesip görüp gözetse gerektir denilerek muhtesibin her konuda yetkili olduğuna işaret edilmiştir. İslam hukukuna göre köle ve cariyeler insani haklardan fazla bir şey kaybetmiş sayılmazlar. Bu sebeple kendilerine her ne şekilde olursa olsun haksızlık yapılamaz. Köle satın alan bir kimse onu kendi çocukları gibi gözetip terbiye etmek zorundadır. Bu bakımdan köle ve cariyeyi yiyeceksiz, içeceksiz ve giyeceksiz bırakmak yasak olduğu gibi onları zor şartlar altında çalıştırmak da yasaktır. Sosyal yapı olarak toplumun en alt seviyesinde olan ve özellikle Batı ülkelerinde hiçbir hakka sahip olmadıkları bilinen kölelerin Osmanlı toplumunda pek çok hakları ve bu hakları korumakla görevi müesseseler vardır. Bunun içindir ki köle ve cariyeler kendisine haksızlık eden veya onu insani haklarından mahrum eden kendi efendisini bile muhtesibe şikayet etme hakkına sahiptir. 3 Nisan 1805 tarihli ve esirci denilen köle satıcılarının hareket ve davranışlarını bir kanuna bağlayan nizamnameye göre köle alım satımıyla uğraşan esnaf, gerek kendilerine ait olan gerekse satılmak üzere yanlarına verilen köleleri dövemeyecek, onlara karşı her türlü şiddet ve sertlikten uzak duracaktır. Ayrıca onları durumları iyi bilinmeyen ve nasıl insanlar oldukları belli olmayan kimselere de satmayacaklardır. İslam anlayışının hakim bulunduğu Osmanlı cemiyetinde kölelik müessesesinin bu dinin emir ve yasaklarına göre tanzim edileceği bir gerçektir. Binaenaleyh Osmanlı Devleti'nde bu müesseseyi dinden ayrı müteala etmek mümkün değildir. Nitekim biraz önce sözü edilen nizamnameye göre yani yönetmeliğe göre esir pazarıyla esirler ehli ırzın haremi kabul edilmekte ve ilgililerin buna göre davranması gerektiği belirtilmektedir. Gerek Sultan II. Murat gerekse onun oğlu Fatih Sultan Mehmet zamanında Müslüman olmayan birçok vatandaş gördükleri hizmet karşılığı birçok vergiden muaf tutularak onların daha az mali mükellefiyetlerle karşı karşıya gelmeleri de sağlanmıştır. Nitekim 17 Mayıs 1456 tarihini taşıyan bir ferman, Derbent bekleyen 20 kadar Hristiyanın haraç, ispenç, koyun, adeti, konak ve hisar yapmak, ula ve suhreden muaf olduklarını göstermektedir. Benzer uygulamalarla ilgili ilk dönem Osmanlı kaynaklarıyla arşiv belgelerinde epey bilgi bulunmaktadır. Burada Hristiyan bir müellifin bu konudaki sözlerine yer vererek programımızı sonuçlandıralım. 20 muhtelif ırka mensup halk Kanuni Sultan Süleyman'ın hakimiyeti altında sızıltısız gürültüsüz yaşadılar. Riyanın Müslüman olmayanlar dahil arazi sahibi olmalarına cevaz verildi. Buna mukabil onlara bazı mükellefiyetler de yüklendi. Birçok Hristiyan, vergileri ağır ve adaleti kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı topraklarına geldi ve yerleştirir, diyor bu Hristiyan şarkıyaççı. Evet, peki efendim. Burada programımızı nihayete erdirelim. Haftaya da bu tür şarkıyaççıların uygulamalarında başka neler var? Yani Osmanlı için neler söylüyorlar? Nasıl uygulamalar vardı? Kendimiz ne söylüyoruzdan ziyade dışarıdan bakan ne söylüyor? Önem arz etmesi hasebiyle o konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Hepinizi Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.
İnsan Hakları.